Ayrım 16.
Ama pırıl pırıl gün ışığı altında aynanın önüne oturarak gün ortasında bakıyorum yüzüme. Kesinlikle üzerinde duruyorum burnumun, çenemin, çok açılarak diş etlerimi, çokça gösteren dudaklarımın. Ama korkmuyorum. Elektrik direkleri vardı dedi Ruha'da. Ve istasyondan gelen yola yapraklarını daha dökmemiş ağaçlar. Yapraklar beni hala saklayabilirdi. Ama saklanmadım artlarına. Hep yaptığım gibi duygu sarsıntısını önlemek için çevrede halkalar çizeceğim yerde dümdüz size yürüdüm. Ama bu yalnızca bedenime belli bir aldatı öğrettiğin için böyle. İçim eğitilmemiş benim. Korkuyorum, nefret ediyorum, seviyorum. Sizi kıskanıyorum ve küçümsüyorum. Ama hiçbir zaman mutlulukla katılamıyorum size. Ağaçların posta kutularının gölgelerine sığınmaya karşı çıkarak istasyondan gelirken önceden sezdim. Paltolarınızdan, şemsiyelerinizden, uzaktan bile sizin nasıl da birlikte akan anların yinelenmesinden yapılmış bir özün içine gömülü durduğunuzu, bir şeye bağlı olduğunuzu, çocuklar, yetki, ün, sevgi ve toplulukla nasıl da bir tavır aldığınızı, benim hiçbir şeyimin olmadığı yerde. Yüzüm yok benim. İşte burada, bu yemek salonunda, geyik boynuzlarınızı, taklacı güvercinleri görüyorsunuz. Tuzlukları, masa örtüsündeki sarı lekeleri. Garson diyor Bernard. Ekmek diyor Susan. Ve garson geliyor, ekmek getiriyor. Ama ben şaşkınlık ve korkuyla fincanın kıyısını, dağ gibi geyik boynuzlarının yalnızca bir bölümünü, şu sürahinin kıyısındaki parıltıyı, karanlıkta bir çatlak gibi görüyorum. Sesleriniz ormanda devrilen ağaçlar gibi çıkıyor. Yüzleriniz de öyle ve onların çıkıntıları, oyukları da. Gece yarısı alanın parmaklıklarına yaslanıp uzakta kımıltısız durmak nasıl da güzel. Sizin arkanızda köpükten beyaz bir yarım ay duruyor. Yeryüzünün kıyısında balıkçılar ağlarını çekiyor, atıyorlar. Rüzgar yüzyıllık ağaçların en üst yapraklarını şişiriyor. Ama yine de burada Hampton Court'ta oturuyoruz. Haykıran papağanlar yabanıl ormanın yoğun sessizliğini bölüyor. Burada tramvaylar kalkıyor. Kırlangıç gece yarısı havuzlarına batırıyor kanatlarını. Burada biz konuşuyoruz. Birlikte otururken yakalamaya çalıştığım çember bu. Böylece tam 7:30'da Hampton Court'un bedelini ödemeliyim. Ama bu ekmek parçaları ve şarap şişeleri bana gerekli olduğu için, oyukları ve çıkıntılarıyla yüzleriniz güzel olduğu için, masa örtüsü ve onun tüm yeryüzünü kucaklayacak denli sürekli genişleyen anlayış halkaları yaymasına, böyle düşlerim, yatağım havada asılı yüzdüğünde geceliğin yeryüzünün kıyısından düşerken, izin verilmekten çok uzak sarı lekeleri olduğu için, bireyin maskaralıklarına başlamalıyım yeniden. Çocuklarınız, şiirleriniz, soğuğun açtığı yaralarınız, yani acısını çektiğiniz ya da yaptığınız neyse onunla beni didiklediğinizde başlamalıyım. Ama kandırılmış değilim. Oraya, buraya, bütün bu çağrılardan, didiklemelerden, araştırmalardan sonra bu ince çarşafın içinden geçerek tek başıma ateş uçurumlarına düşeceğim. Ve siz bana yardım etmeyeceksiniz. Eski günlerdeki işkencecilerden daha da amansız, bırakacaksınız düşeyim. Düştüğüm zaman beni paramparça edeceksiniz. Yine de ust duvarlarının inceldiği, hiçbir şeyin emilmemiş bırakılmadığı anlar var. İçinde güneşin batabileceği, doğabileceği, gün ortasının mavisini, gece yarısının karasını içine alabileceğimiz, fırlatabileceğimiz, buradan ve şimdi kurtulabileceğimiz denli büyük bir baloncuk üflemenin olanaklı olduğunu düşleyebilirdim. Damla damla dedi Bernard. Sessizlik dökülüyor. Usumun çatısında oluşuyor ve aşağıdaki havuzlara dökülüyor. Sonsuza dek yalnızsın, yalnızsın, yalnızsın. Duy sessizliğin dökülmesini, halkalarının en uç kıyılara sürüklenmesini. Tıka basa yemekle dolu, doymuş, orta yaşlılığın verdiği hoşnutlukla ağır, yalnızlığın yıktığı ben, bırakıyorum sessizlik dökülsün damla damla. Ama şimdi dökülen sessizlik, yüzümde çukurlar uyuyor. Bahçede, yağmur altında kalmış, kardan adam gibi burnumu aşındırıyor. Sessizlik döküldükçe organlarımı yitiriyorum. Bütün bütün çözülüyorum. Bir başkasından hemen hemen hiç ayırt edilemiyorum. Önemi yok. Peki neyin önemi var? Yemeğimizi yedik güzelce. Balık, dana pirzolası, şarap kendini beğenmişliğinin keskin dişini köreltti. Tedirginlik dinlenmeye çekildi. En kendini beğenmişimiz, Louise belki, herkesin ne düşündüğünü aldırmıyor. Neville'nin işkenceleri dinlenmeye çekilmiş. Bırak ötekiler başarılı olsunlar. İşte düşündüğü bu. Susan güvenlik içinde uyuyan tüm çocuklarının soluklarını duyuyor. Uyu, uyu diye mırıldanıyor. Ruha da gemilerini sallayıp kıyıya çekti. Batmışlar mı, demir mi atmışlar artık aldırdığı yok. Yeryüzünün oldukça yan tutmasız öne sürdüğü herhangi bir düşünceyi göz önüne almaya hazırız. Şimdi düşünüyorum da yeryüzü, güneşin yüzünden rastlantı sonucu kopmuş bir çakıl taşı ve uzay boşluğunun hiçbir yerinde yaşam yok. Bu sessizlik içinde de susan, artık bundan böyle hiçbir yaprak kopmayacak, hiçbir kuş uçmayacak gibi görünüyor. O tansık gerçekleşmiş sanki dedi Jenny. Ve yaşam burada, şimdi durdurulmuş. Ve dedi Ruha'da, artık yaşayacak bir şeyimiz kalmamıştı. Ama dinle dedi Louis, sonsuz boşluğun uçurumları boyunca kımıldayan yeryüzünü. Kükrüyor, tarihin ışıklandırılmış çizgisi ve krallarımız, kraliçelerimiz geçmişte kaldı. Geçip gittik. Uygarlığımız da Nil ve tüm yaşamda. Ayrı ayrı damlalarımız ayrıştı, soyumuz tükendi. Gitip gitti zaman uçurumlarında, karanlıkta. Sessizlik dökülüyor, sessizlik dökülüyor dedi Bernard. Ama dinle şimdi. Tik tik, vın vın. Dünya seslenip çağırdı bizi geri. Yaşamın ötesine geçerken bir an karanlığın uğuldayan rüzgarlarını duydum. Sonra tik tik, saat. Sonra vın vın, arabalar. Karaya çıktık, kıyıdayız. Masada oturuyoruz altımız birden. Beni ansiyan şey kendi burnumun anısı. Kalkıyorum. Savaş diye bağırıyorum. Savaş. Burnumun biçimini ansiyarak ve hırçınlıkla bu kaşığı bu masaya indiriyorum. Bu sınırsız kargaşaya kaptırmayalım kendimizi dedi Neville. Bu biçimsiz aptallığa. Bir ağacın arkasında bir dadıyla sevişen şu asker tüm yıldızlardan daha çok beğeniye değer. Yine de bazen titreyen bir tek yıldız beliriyor apaçık gökyüzünde. Ve bana yeryüzünün güzel olduğunu, biz sinek kurtlarının köstü düşkünlüğümüzle ağaçları bile bozduğumuzu düşündürüyor. Yine de Louis dedi Ruha'da. Nasıl da kısa sürüyor sessizlik. Daha şimdiden peçetelerini düzeltip tabaklarının yanına koymaya başlıyorlar. Kim geliyor dedi Jenny ve Neville iç çekiyor. Percival'in artık gelmediğini ansıyarak. Jenny aynasını çıkardım. Tim yıldızı gibi ince ince yüzünü gözden geçirerek pudraladığı burnundan aşağı gezdiriyor. Bir anlık ölçüp biçmeden sonra dudakların gerek duyduğu kırmızıyı tam olarak veriyor onlara. Bu hazırlıklar karşısında küçük düştüğünü duyan ve korkan Susan paltosunun üst düğmesini ilikliyor, çözüyor. Neye hazırlanıyor o? Bir şeye ama değişik bir şeye. Kendi kendilerine söyleniyorlar dedi Louis. Zamanı geldi. Hala güçlüyüm diye söyleniyorlar. Sonsuz boşlukların karasına karşı kesilmiş olacak yüzüm. Tümcelerini bitirmiyorlar. Zamanı geldi deyip duruyorlar. Parklar kapanacak ve Ruha da akıntıya sürüklenmiş, onlarla giderken biraz geride kalacağız belki de. Fısıldayacak bir şeyleri olan kötülük hazırlayıcıları gibi dedi Ruha da. Biz bu caddeden aşağı yürürken doğru bu ve gerçeğe dayanarak biliyorum dedi Bernard. Ki bir kral burada at sürerken tümseye takılıp düştü. Ama nasıl da yabansı görünüyor sonsuz boşluğun aşağılara dönen uçurumlarına. Başında altın bir çaydanlıkla küçücük bir biçimi yerleştirmek. Az sonra kişi biçimlere olan inancını yeniden buluyorsa da başlarına giydiklerine hemen inanmıyor. Bizim İngiliz tarihimiz bir santimlik bir ışık. Sonra kişiler başlarına çaydanlık giyiyor ve ben kralım diyorlar. Hayır, yürüdükçe zaman duygusunu yeniden elde etmeye çalışıyorum. Ama gözlerime akan bu karanlıkta tutunacak şeyimi yitirdim. Bu saray bir an için gökyüzüne yerleştirilmiş bir bulut denli hafif görünüyor. Düşüncenin oynadığı bir oyun bu. Birbiri ardından başlarında taçlarla kralları tahtlarına oturtmak. Altımızda aynı sırada yürürken biz neye karşı çıkıyoruz? Bu içimizdeki beyin ve duygu dediğimiz gelişir güzel ışık titreşimleriyle bu sele karşı nasıl savaşabiliriz? Neyin sürekliliği var? Bizim yaşantılarımız da akıp gidiyor ışıksız caddelerden aşağı. Zaman çizgisini geçerek kimliksiz. Bir kez Neville kafama bir şiir fırlattı. Birden bir ölümsüzlük inancına kapılarak Shakespeare'in bildiğin ben de biliyorum dedi. Ama geçti şimdi. Usa sığmaz biçimde, gülünç biçimde dedi Neville. Biz yürüdükçe zaman geri geliyor. Bir köpek yapıyor bunu, sıçrayarak. Makine çalıyor. Çağ bu geçite eskitiyor. 300 yıl şimdi. Neredeyse bir anda bu köpek karşısında yok olmuş görünüyor. Kral William başında takma saçıyla atına atlıyor. Saray kadınları işlemeli iç çamaşırlarının etekleriyle çimenleri süpürüyorlar. Yürürken Avrupa'nın yazgısının çok çok önemli olduğuna inanmaya başlıyorum. Ve göründüğü gibi her şeyin Blenheim Savaşı'na bağlı olması da gülünç. Evet, bu geçide geçerken bildiriyorum. Şimdi içinde bulunduğumuz zaman bu. Kral George'un uyruğuyum. Bu caddeden aşağı inerken dedi Louis. Ben usulca Jenny'ye doğru eğilmiş, Bernard, Neville ile kol kola ve Susan'ın eli benimkinin içinde kendimize küçük çocuklar deyip uyurken, Tanrı bizi güvenlik içinde tutsun diye yakararak ağlamamak çok zor. Ne o hep birlikte şarkı söylemek, sıkı sıkı tutarak ellerimizi, karanlıktan korkarak Bayan Curry küçük orgu çalarken. Demir kapılar gerelere yuvarlandı dedi Ginny. Zamanın zehirli dişleri yiyip bitirmelerini durdurdu. Boşluk uçurumlarına karşı dudak boyalarıyla, pudralarla, incecik mendillerle utku kazandık. Yakalıyorum, sımsıkı tutuyorum dedi Susan. Güçle tutuyorum bu eli. Herhangi birinin elini, aşkla, nefretle, kimin olduğu önemli değil. Durgun duygusallık, bedenden soyulmuş duygusallık üzerimizde dedi Ruhada. Bilincin duvarları saydamlaştığında bu anlık yatıştırılmanın tadını çıkarıyoruz. Kişinin sıkıntılardan uzaklaşması pek sık olan şeylerden değil çünkü. Rent Sarayı, ön sıralardaki sıska, beş parasız insanlara çalan dörtlü müzik topluluğu gibi bir dikdörtgen oluşturuyor. Bir kare oturtuluyor dikdörtgen üzerine ve biz, bu bizim evimiz, yapı şimdi gözle görülebilir. Çok az şey bırakılmış dışarıda diyoruz. Çiçek der, dedi Bernard. Percival ile birlikte yemek yediğimizde, lokanta masasının üzerine vazada duran karanfil, altı yanlı bir çiçek oldu. Altı yaşamdan yapılmış. Gizemli bir aydınlık görülüyor porsuk ağaçların üzerinde dedi Louis. Birçok acıyla bir sürü darbe yaşanarak kurulmuş dedi Ginny. Evlilik, ölüm, yolculuk, dostluk dedi Bernard. Kent, taşra, çocuklar ve ne geliyorsa usunuza hepsi bu karanlıktan kesilmiş çok yanlı bir öz, çok yüzlü bir çiçek. Duralım bir an için. Ne yapmış olduğumuza bakalım. Bırakalım porsuk ağaçlarında parıldasın tek yaşam. Şurada. Bitti işte. Söndü. Şimdi gözden yitiyorlar dedi Louis. Susan Bernard'la, Neville'le, Ginny'yle. Sen ve ben Ruada bu ölü külleriyle dolu taş kavanozun yanında duruyoruz bir an. Hangi ezgiyi duyacağız şimdi? Ki bu çiftler ormancıkları taradılar. Ginny eldivenli eliyle göstererek nilüferlerle ilgileniyormuş gibi yapıyor. Ve her zaman Bernard'ın sevmiş olan Susan ona, benim yıkıntıya dönmüş yaşamım, boşa harcanmış yaşamım diyor. Ve kiraz rengi tırnaklarıyla Ginny'nin küçücük elini avuçlarına alan Neville'le, göl kıyısında, ay ışığıyla aydınlanmış suyun kıyısında, aşk, aşk diye haykırıyor ve bir kuşu yansılayarak yanıtlıyor Ginny. Aşk, aşk, hangi ezgiyi duyuyoruz? Göle doğru gözden uzaklaşıyorlar dedi Ruhada. Çimenler üzerinde gizlice sıvışıyorlar ama yine de sanki o eski ayrıcalıklarını, tedirgin edilmemeyi sağlamak için bizim anlayışımıza sığmış gibi güvenlik içinde. İçlerindeki usulca vuran gelgit şu yana akıyor. Bizi yalnız bırakmamak gelmiyor ellerinden. Karanlık kapandı bedenleri üzerine. Hangi ezgiyi duyuyoruz? Baykuşun ezgisini, bülbülün, çit kuşunu. Yemi düdüğünü çalıyor. Tramvay rayları üzerindeki ışık birden parıldıyor. Ağaçlar ağır başlılıkla eğiliyor, bükülüyorlar. Yanıp sönen ışıklar asılıyor Londra'nın üzerine. İşte yavaşça geri dönen yaşlı bir kadın ve bir adam. Gecikmiş bir balıkçı. Elinde oltasıyla toprak setten aşağı yürüyor. Bir tek ses, bir tek kıpırtı bile kurtulmamalı bizden. Bir kuş uçuyor yuvasına dedi Louis. Akşam açıyor gözlerini. Uyumadan önce çalılar arasından çabucak göz atıyorlar. Nasıl bir araya getireceğiz onu? Yani bu karmaşık ve bir sürü şey içeren, bu onların bizi gönderdikleri bildiriyi, yalnız onların gönderdiği de değil, birçok ölülerin, oğlanların, kızların, yetişkin erkeklerin, kadınların, değişik krallar yönetiminde buralarda dolaşmış olan herkesin. Bir ağırlık indi geceye dedi Ruada. Onu aşağılara sürükleyerek. Her ağaç büyük bir gölgeyle, arkasındaki ağacın olmayan bir gölgeyle. Türkler aç ve hırçın olduklarında oruçlu bir kentin çatıları üzerindeki davul seslerini duyuyoruz. Keskin, geyik bağırtıları gibi seslerle haykırdıklarını duyuyoruz. Açın, açın diye. Büyüren tramvayları dinle. Raylardan birdenbire çıkan parıltıları. Kayın ve huş ağaçlarının dallarını kaldırdıklarını duyuyoruz. Sanki gelin ipek geceliğini indirmiş aşağı ve açın, açın diyerek kapıya gelmiş gibi. Her şey canlı görünüyor dedi Louis. Hiçbir yerde ölümü duyamıyorum bu gece. Şu adamın yüzündeki aptallık, şu kadının yüzündeki yaşlılık diye düşünebilirdi kişi. Büyüye direnecek denli güçlü olabilir ve ölümü içeri alabilirdi. Ama nerede ölüm bu gece? Bütün kalabalıklar, ıvır zıvır şeyler, bunlar ezilip dağıldı. Sayısız balıkla verimli kıyıya sokularak ayaklarımız dibinde parçalanan, mavi, kızıl püsküllü gelgit içine cam parçacıklarının yayılması gibi. Eğer birlikte yükselebilseydik, eğer yeterli yükseklikten görebilseydik dedi Ruada, hiçbir desteğimiz olmaksızın dokunulmamış kalabilseydik. Ama sen, övgü ve kahkahanın güçsüz el çırpma sesleriyle tedirgin edilmiş, ben uzlaşmadan insan dudaklarındaki doğru ve yanlıştan öfkeye kapılarak yalnızca yalnızlığa ve ölümün azgınlığına inanıyoruz ve böylece bölünmüşüz. Sonsuza dek bölünmüş, dedi Louis. Erelti otları arasında kucaklaşmayı, göl kıyısındaki aşkı bu uğurda verdik. Bir gizi paylaşmak için ayrılmış kötülük hazırlayıcıları gibi ölü külleri kabının yanında. Ama şimdi bak, biz burada dururken ufukta bir dalgacık kırılıyor. Ağ daha yukarılara kaldırılıyor. Suyun üzerine çıkıyor. Su gümüşle titreşen küçük balıklarla bölünüyor. Bir sıçrayarak, bir kuyruklarını vurarak seriliyorlar kıyıya. Yaşam avını sürüklüyor çimenlerin üzerinde. Bize doğru gelen biçimler var. Kadın mı onlar, yoksa erkek mi? Ama hala içine batırdıkları, akan gelgitin belirsiz çuaları içindeler. Şimdi, dedi Ruada, şu ağacı geçerlerken doğal ölçülerini yeniden kazanıyorlar. Yalnızca erkekler onlar, yalnızca kadınlar. Akan gelgitin çuallarından soyundukça olağan dışılık ve korku değişiyor. Onlar bir ordunun kalıntıları. Her gece burada ya da Yunanistan'da savaşa giden, her gece yaralarıyla, yıkıntıya dönmüş yüzleriyle geri gelen bizim sözcülerimiz gibi ay ışığında belirdikçe acıma geri dönüyor. Şimdi ışık yine düşüyor onların üzerine. Yüzleri var. Suzan ve Bernard, Jini ve Neville oluyorlar. Bildiklerimiz oluyorlar. Şimdi nasıl da bir çekilme oluyor. Şimdi nasıl da bir kuruyup buruşma, nasıl da bir aşağılanma. O eski ürpermeler dolaşıyor beni tepeden tırnağa. Nefret ve korku. Üzerimize attıkları bu kancalarla kendimi bir tek noktaya sıkı sıkı demirlemiş duyarken, bu selamlaşmalarla, bu tanımalarla, bu parmakların yolmalarıyla, bu gözlerin araştırmalarıyla. Ama yine de onların yalnızca konuşmaları yeter ve ansınan tonda beklenen şeyden sürekli sapmalarla, ellerin kımıldayışının binlerce geçmiş günü karanlıktan yükseltmesiyle onların ilk sözcükleri benim amacımı sarsıyor. Bir şey titreşiyor, oynaşıyor, dedi Louis. Onlar caddeden aşağı yaklaşırken yanılsama geri dönüyor. Dalgalanma ve sorguya çekme başlıyor. Ben senin için ne düşünüyorum? Sen benim için ne düşünüyorsun? Kimsin sen? Ben kimim? İşte bu yine tedirgin havasını titretiyor üzerimizde. Nabız daha hızlı atıyor, göz parlıyor. Onsuz yaşamın dümdüz uzanıp öleceği, kişisel varoluşun tüm çılgınlıkları başlıyor yeniden. Üzerimizdeler onlar. Bu ölü külleri kabının üzerinde güney güneşi titreşiyor. Zorlu, acımasız denizin gelgitine atılıyoruz. Kendi bölümümüzü oynamamıza yardım etsin Tanrı. Gelenleri selamlarken, Susan'la Bernard'ı, Neville ile Jenny'yi. Varlığımızla bir şeyi yakıp yıktık, dedi Bernard. Bir yerde, yüzünü belki de. Ama yine de zar zor soluk alıyoruz, dedi Neville. İşte böyle harcandık. Yalnızca kopartılıp alındığımız, anamızın bedenine yeniden katılmayı dilediğimiz o edilgen, bitkin duyarlılık içindeyiz. Bunun ötesinde her şey tatsız, zorlama ve yorucu. Jinin'in atkısı bu ışıkta pervane rengi. Susan'ın gözleri söndürülmüş. Irmaktan ancak zaman zaman ayırt edilebiliyoruz. Bir sigara izmariti aramızda vurgulanacak tek nokta. Ve üzünç kendi rengini veriyor doygunluğumuza. Ki seni bırakmış olmalıydık. Dokuyu paramparça etmiş, tek başına, daha kara, daha acı ama daha tatlı da olan bir suyu sıkıp dışarı çıkarmak için duyduğumuz o isteğe boyun eğmiş olmalıydık. Oysa şimdi yıpratılmışız. Ateşimizden sonra, dedi Jini, madalyonlara konacak hiçbir şey kalmadı. Hala ağzımı açık tutuyorum, dedi Susan. Yavru kuş gibi doyumsuz, benden kaçıp kurtulmuş bir şey için. Bir an için daha duralım, dedi Bernard, gitmeden önce. Hemen hemen tek başımıza nehir kıyısındaki seti arşınlayalım. Neredeyse yatma zamanı. Herkes gitti evine. Irmağın öte yakasında küçük dükkancıkların yatak odalarından gelen ışıkları izlemek nasıl da erinç verici. İşte bir tane, işte bir tane daha. Bugünkü kazançları ne oldu dersin? Yalnızca kirayı, elektriği, yiyeceği, çocukların giyimini ödemeye yetecek. Ama yalnızca yetecek kadar. Nasıl da yaşama katlanma duygusu veriyor küçük dükkancıların yatak odalarındaki ışıklar. Cumartesi geliyor. Belki de yalnızca sinemaya bir bilet almaya yetecek paraları var. Belki de ışığı söndürmeden önce bahçeye çıkıyor. Tahta kulübesinin içine büzülmüş koskoca tavşana bakıyorlar. Pazar günü öğle yemeğinde yiyecekleri tavşanı. Sonra ışığı söndürüyorlar. Sonra uyuyorlar. Ve binlerce kişi için uyku, ılıklıktan, sessizlikten. Olağan dışı güzel bir düşle, bir anlık eğlenceden başka bir şey değil. Mektubumu postaladım diye düşünüyorum ana. Pazar gazetesine. Futbol bahsinden 500 pound kazandığımı düşün. Ve tavşanı keseceğiz. Yaşamak güzel, yaşamak iyi. Mektubu postaladım. Tavşanı keseceğiz. Ve uyuyor. Sürüp gidiyor bu. Dinle. Bir yan, hatta tren vagonlarının sarsıntısına benzer bir gürültü var. Bu yaşantılarımızda olayların birbiri ardından mutlu zincirlenişi. Güm, güm, güm. Melisin, malısın, melisin. Gitmelisin, uyumalısın, uyanmalısın, kalkmalısın. Sövüp sayıyor gibi yaptığımız, sıkı sıkı yüreğimize bastırdığımız, onsuz dağılıp gideceğimiz, ağır başlı ve acıma dolu dünya. Bir yan hatta vagonların birbirine çarpmasına benzer bu sese nasıl da tapıyoruz. Şimdi ırmağın aşağılarından, uzaklardan gelen koroyu duyuyorum. Kalabalık gemi güvertelerinde yapmış oldukları günlük gezilerinden, üstü açık arabalarda geri dönen, böbürlenen oğlanların türküsünü. Hala eskiden yaptıkları gibi türkü söylüyorlar. Avluyu geçerek kış gecelerinde ya da yazın açık pencerelerde, sarhoş olarak, eşyaları kırarak, küçük çizgili bereler giyerek, at arabası köşeye alırken hep birlikte başlarını aynı yöne çevirerek ve ben onlarla birlikte olmayı diledim. Koroyla, dönen suyla, çok belirsiz duyulan esintinin fısıltısıyla neler kaydırıp götürüyoruz uzaklara. Ufalanan kendimizin küçük kırıntıları. İşte, çok önemli bir şey düştü öyleyse. Kendimi bir bütün olarak tutamıyorum. Uyuyacağız. Ama gitmeliyiz. Trenimizi yakalamalıyız. İstasyona yürümeliyiz. Meliyiz, malıyız, meliyiz. Yan yana uyuşuk uyuşuk sürüklenen bedenleriz biz yalnızca. Yalnızca ayaklarımın tabanlarında, kalçalarımın kaslarında var oluyorum. Sanki saatlerdir yürümekteyiz. Ama nereye? Ansayamıyorum. Çağlayandan aşağı dümdüz kayan bir kütük gibiyim. Bir yargıç değilim. Düşündüğümü söylemem istenmiyor. Bu gri ışıkta evler ve ağaçlar birbirinin aynı. Şu bir direk mi? Şu yürüyen bir kadın mı? İşte istasyon ve eğer tren beni ortadan ikiye bölseydi, uzaklarda bir yerde, bir tek olarak, bölünmez olarak bir araya gelirdim. Ama yabancı olan Waterloo'ya gidiş dönüş biletimin öteki yarısını hala sımsıkı tutma sağ elimin parmakları arasında. Şimdi bile, uyurken bile. Şimdi güneş batmıştı. Gökyüzü ve deniz ayırt edilemiyordu. Dalgalar parçalanarak beyaz yelpazelerini kıyının ötelerine yaydı. Gümbürdeyen mağaraların kuytularına beyaz gölgeler saldı.